Ayrım 5.
Joseph'in sofuca lanetlemelerini alaya alır, bana tuzaklar kurar, babasının en çok nefret ettiği şeyi yapmaktan çekinmezdi. Bu da onun kendi insafsızlığının Heathcliff üzerinde babasının yufka yürekliliğinden daha büyük bir tesir yarattığını adamcağızı inandırmaktı. Aslında onun insafsızlığı yapmacıktı ama babası bunun doğruluğuna inanmıştı. Oğlanın her istediğini derhal yerine getirdiğini, babasınınkileri ancak canı isterse yaptığını ispatlamaya bakardı. Bütün gün akla gelen her kötülüğü yaptıktan sonra bazı geceler kendini bağışlatmak için uysal bir tavırda sokulurdu. İhtiyar adam o zaman, "Yo Keti," derdi, "seni sevemem, sen ağabeyinden de betersin. Hadi yavrum git dua et de Tanrı seni bağışlasın. Galiba anamla ben seni dünyaya getirdiğimize pişman olacağız." İlk zamanlar bu sözler kızcağızı ağlatırdı ama devamlı olarak horlanınca buna alıştı, umursamaz hale geldi. Hatta ondan kabahatleri için üzüldüğünü söylemesini, af dilemesini istediğim zamanlarda bana gülüyordu. En sonunda Bay Earnshaw'un dünya üzerindeki dertlerinin sona ereceği zaman da geldi. Bir Ekim akşamı ocağın başındaki koltuğunda otururken sessizce ölüverdi. Evin çevresinde korkunç bir fırtına esiyor, rüzgar bacanın içinde uğulduyordu. Rüzgar sert, çılgın sesler çıkarıyordu ama hava soğuk değildi. Hepimiz de bir aradaydık. Ben ocaktan biraz uzakta yünümü örmekle meşguldüm. Joseph de masanın yanı başında İncil'ini okuyordu. O zamanlar çoğunlukla uşaklar işlerini bitirdikten sonra evde otururlardı. Keti hastaydı. Onun için sesi çıkmıyordu. Babasının dizine dayanmıştı. Heathcliff de başı Keti'nin kucağında yerde yatıyordu. Bey'in uyuklamaya başlamadan önce kızının güzel saçlarını okşadığını hatırlıyorum. Pek seyrek de olsa onu böyle sakin görmekten hoşlanırdı. "Niye her zaman böyle uslu bir çocuk olmuyorsun Keti?" diye sordu. Keti başını yukarı kaldırarak güldü. "Ya sen babacığım niye her zaman iyi bir insan olamıyorsun?" dedi. Onun gene kızdığını görür görmez de elini öptü. Uyuması için bir şarkı söyleyeceğini bildirdi. Babasının parmakları onun parmaklarından sıyrılıp başı göğsüne düşünceye kadar çok alçak bir sesle şarkı söyledi. O zaman ben de babasını uyandırır korkusuyla artık susmasını, yerinden kıpırdamamasını tembih ettim. Tam yarım saat hepimiz çıt çıkarmadan oturduk. Belki daha da oturacaktık ama Joseph okuduğu duayı bitirip ayağa kalkmış, dua edip yatağına yatması için efendisini uyandıracağını söylemişti. Bir adım ilerledi. Efendisini adıyla çağırdı. Elini omzuna değdirdi. Bey kıpırdamıyordu. Joseph mumu alıp yüzüne baktı. O mumu yerine koyarken kötü bir şeyler olduğunu anlamıştım. Çocukları kollarından tutup fısıldayarak gürültü etmeden yukarı çıkarmalarını, o gecelik dualarını kendi kendilerine okuyabileceklerini, Joseph'in işinin olduğunu söyledim. Bizim engel olmamıza kalmadan Catherine kollarını babasının boynuna doladı. Ben önce babama iyi geceler dileyeceğim dedi. Zavallı yavrucak uğradığı kaybı derhal fark etmişti. Avaz avaz bağırdı. Aa, babam ölmüş, Heathcliff, babam ölmüş. İkisi birden yürekler parçalayıcı bir ağlama tutturdular. Benim acı çığlıklarım onlarınkine karışmaktaydı. Joseph cennetteki azizlerden biri için bu derecede feryat etmemizin faydasız olduğunu söylüyordu. Bana da hemen mantomu sırtıma geçirip doktorla papazı çağırmak için Gimmerton'a gitmemi söyledi. Ben ikisinin de ne işe yarayabileceğini kestirememiştim ama gene de yağmur rüzgar altında gittim. Bir tanesini doktoru getirdim. Öbürü de sabahleyin geleceğini söyledi. Durumu doktora açıklamayı Joseph'e bırakıp çocukların odasına koştum. Kapıları ardına kadar açıktı. Vakit gece yarısını geçtiği halde hiçbirinin yatmadığını gördüm. Yalnız biraz daha sakinleşmişlerdi. Benim onları yatıştırmama lüzum yoktu. Yavrucaklar birbirlerini benim hiçbir zaman aklıma gelmeyecek derecede güzel düşüncelerle avutuyorlardı. Hiçbir papaz cenneti onların çocuksu konuşmalarında anlattıkları kadar güzel tarif edemezdi. Ben de bir yandan hıçkırıp bir yandan onları dinlerken o anda hep beraber cenneti olmayı istemekten kendimi alamadım. 6. Hindley cenaze töreni için eve geldi. Bizi şaşırtan komşuları da doğru yanlış bir sürü dedikodu yapmaya zorlayan bir şey oldu. Yanında karısını da getirmişti. Kadın neyin nesiydi, nerede doğmuştu, bunları bize hiç açıklamadı. Belliydi ki kadının parası da doğru dürüst bir ailesi de yoktu. Öyle olmasa küçük bey evlendiğini babasından gizlemezdi. Kadın kendi hevesleri uğruna evde tedirginlik yaratacak bir kimse değildi. Kapının eşiğinden içeri adımını attığı andan itibaren gördüğü her şeyden, her olaydan hoşlanmışa benziyordu. Yalnız cenaze hazırlığıyla yas tutucuların varlığı onun hoşuna gitmemişti. Bu işler sırasında takındığı tavırlara bakınca onun biraz kaçık olduğunu düşündüm. Çünkü odasına koşarken o sırada çocukları giydirmem gerektiği halde beni de peşinden sürüklemişti. Odada tir tir titreyerek oturmuş, ellerini ovuştura ovuştura boyuna "daha gitmediler mi?" diye sorup durmuştu. Sonra da siyah rengin onda nasıl sinirli duygular uyandırdığını anlatmaya başlamıştı. Sonra duraladı, bir an korkuyla titredi. Nihayet hüngür hüngür ağlamaya koyuldu. Niye ağladığını sorunca da bilmediğini, yalnız ölmekten pek çok korktuğunu söyledi. Bana sorarsanız ölüm ondan en az benden olduğu kadar uzaktı. Epey zayıftı ama dipdiri bir görünüşü vardı. Gözleri de pırlantalar gibi parlıyordu. Merdivenleri çıktıktan sonra soluk soluğa kaldığını, küçücük bir gürültüyle titreyip ürperdiğini, bazen de kötü kötü öksürdüğünü fark etmiştim. Yalnız bu belirtilerin neye işaret olduğunu bilmiyordum. Ona acımaya da hiç niyetli değildim. Zaten biz burada genellikle yabancılara pek sokulganlık göstermeyiz. Bay Lockwood, onlar önce bize sokulmazsa demek istiyorum. Hindley Earnshaw, 3 yıllık yokluğu sırasında bir hali değişmişti. Daha solmuş, incelmişti. Konuşması da, giyinişi de adam akıllı başkalaşmıştı. Daha eve geldiği günde Joseph'le bana bundan sonra mutfağın arka bölümüne yerleşmemizi, evi ona bırakmamızı söylemişti. Ona kalsa boş küçük odalardan birine halı döşeyecek, duvarlarını kağıtla kaplatıp bir oturma odası haline getirecekti ama karısı beyaz döşemeyi, kocaman ocağı, kalaylı kapkacakları, köpek kulübesini, ayrıca oturacakları yerin böyle geniş olmasını pek beğendiğinden Hindley de karısını rahat ettirmek için bu işlere girişmeye lüzum görmedi. Genç kadın yeni akrabalar arasında bir de kız kardeşin bulunmasına başlangıçta pek sevinmiş gibiydi. Catherine de durmadan çene çalıyor, onu okşuyor, beraberce oraya buraya koşuyor, sık sık da ona hediyeler veriyordu. Derken bu sevgi de çabucak sönüverdi. Kadın hırçınlaşınca Hindley de zorbalığa başladı. Karısının Heathcliff'ten hoşlanmadığını belli eden bir iki sözü onun çocuğa karşı beslediği eski nefretin gene uyanmasına yetmişti. Küçük bey onu kendilerinin yanından ayırıp hizmetçilerin arasına gönderdi. Papazdan aldığı derslerden yoksun etti. Bunun yerine de çiftliğin işleriyle uğraşmasını emretti. Onu bir çiftçi yamağıymış gibi çalışmaya zorladı. Catherine kendi öğrendiklerini ona öğrettiği, tarlalarda onunla oyunlar oynadığı için Heathcliff bu hakir görünme işini önceleri pek önemsememişti. İkisi de vahşiler gibi kaba birer insan olacağı benziyorlardı. Genç bey onların davranışlarıyla, yaptıkları işlerle hiç ilgilenmiyordu. Çocuklar da ondan uzak durmaya bakıyorlardı. Pazarları kiliseye gidip gitmediklerini bile araştırmazdı. Ancak Joseph ve papaz çocukların kiliseye gelmediğini görüp de ona ilgisizliğinden dolayı çıkışırlarsa o da Heathcliff'in kırbaçlanmasını, Catherine'in de öğle ya da akşam yemeğinde aç bırakılmasını emrederdi. Sabahtan kırlara kaçıp bütün gün orada kalmak çocukların en büyük eğlencelerinden biriydi. Sonradan yiyecekleri cezaya da gülüp geçilecek basit bir şey gözüyle bakıyorlardı. Papaz Catherine'in İncil'den dilediği kadar bölümü ezberlemesini isteyebilirdi. Joseph de kollarının kuvveti kesilinceye kadar Heathcliff'i dövebilirdi. Onlar tekrar bir araya gelir gelmez hiç olmazsa şeytanca bir öc alma tasarlamaya başladıkları an her şeyi unutuyorlardı. Ben de birçok kereler çocukların her geçen gün biraz daha kötüye gittiklerini görerek ağlamıştım ama bu dostsuz yaratıklar üzerinde az da olsa sözüm geçiyordu. Bunu kaybetmekten korktuğum için bir tek kelime bile söyleyemiyordum. Bir pazar akşamıydı. Ya çok gürültü yaptıkları için ya da buna benzer basit bir kabahat yüzünden odadan dışarı çıkarılmışlardı. Onları yemeğe çağırmak üzere aradığım zaman hiçbir yerde bulamadım. Evin üstüne, altına, bahçeye, ahırlara baktım. Görünürlerde yoklardı. Nihayet Hindley de öfke içinde bize kapıları sürgülememizi, o gece hiç kimsenin çocukları içeri almamasını söyledi. Ev halkı odalarına çekildi. Ben ise yatamayacak kadar tasalıydım. Penceremi açtım, yağmura aldırmadan başımı dışarı uzatıp dinlemeye koyuldum. Gelirlerse yasağa rağmen onları içeri almaya kararlıydım. Biraz sonra yoldan doğru ayak seslerinin geldiğini duydum. Bahçe kapısının aralığından bir lambanın ışığı sızdı. Başıma bir şal alıp koştum. Kapıyı vurup Hindley'i uyandırmalarını önlemek istiyordum. Heathcliff yalnızdı. Onu böyle tek başına görünce korkmuştum. Telaşla bağırdım. Catherine nerede? Kazaya falan uğramadı ya. Heathcliff, o Trash Cross Garage'da dedi. Ben de orada kalacaktım ama beni davet etmek nezaketini göstermediler. Eh, öyle bir azar işiteceksin ki dedim. Zaten laf işitmedikçe de rahatsız edemiyorsunuz bir türlü. Trash Cross Garage'a kadar gitmenizin sebebi neydi? Önce şu ıslak elbiselerimi çıkarayım, ondan sonra sana her şeyi anlatırım Nelly. Beyi uyandırmamaya dikkat etmesini söyledim. O soyunurken, ben de mumu söndürmek için beklerken Heathcliff hikayesine devam etti. Katie ile ben şöyle serbest serbest dolaşmak için çamaşırhaneden dışarı çıkmıştık. Derken Garage'ın ışıklarını gördük. Oraya kadar gidip bir bakmak istedik. Acaba küçük Linton'lar da pazar akşamlarını anneleriyle babaları ocak başında yiyip içip eğlenirken köşelerde titreye titreye mi geçiriyorlar diye merak ediyorduk. Acaba öyle miydi? Yoksa ilahiler okuyarak evin kahyasından ders alıp sorularına doğru cevap veremeyince de bir sütun dolusu peygamber adı ezberlemek zorunda mı kalıyorlardı? Belki de böyle geçirmiyorlardır dedim. Onlar uslu çocuklar olsalar gerek, sizin gibi kabahat işleyip cezayı hak etmiyorlardır elbet. Hadi hadi saçmalama Nelly, tepeden parka kadar hiç durmadan koştuk. Catherine yalın ayak olduğu için koşarken helak oldu. Yarın onun ayakkabılarını bataklıkta araman gerekecek. Çalılıkların arasından bir gedik bulup geçtik, dar bir keçi yolundan yürümeye başladık. Salonun penceresinin altındaki çiçekliğe gizlendik. İçeriden ışık geliyordu. Pancurları henüz kapamışlardı. Perdeler de yarı yarıya çekiliydi. İkimiz de eşiğin üzerinde durup pencerenin çıkıntısına asılarak içerisini seyredebiliyorduk. Ah, içerisi çok güzeldi. Kırmızı halıyla kaplı çok güzel bir yerdi. Üzerleri kırmızı kumaşla kaplı koltuklar, masalar, kenarları sarı yaldızla kaplı bembeyaz bir tavan, ortasında da aşağıya doğru gümüş zincirlerle cam sahna halinde sarkan bir avize. İşte böyle, insanın gözlerini kamaştıran bir yer. İhtiyar Bay Linton'la Bayan Linton orada değillerdi. Salon Edgar ile kız kardeşine kalmıştı. Onların mutlu olmaları gerekmez mi? Biz olsak kendimizi cennette sanırdık. Şimdi de tahmin et bakalım, senin cici çocukların ne yapıyorlardı? Isabel, yanılmıyorsam 11 yaşında var, Katie'den bir yaş küçük, odanın bir köşesinde kendini yere atmış, sanki büyücüler vücuduna kızgın iğneler sokuyormuş gibi avaz avaz bağırıyordu. Edgar da ocağın başında durmuş sessiz sessiz ağlıyordu. Masanın ortasında da küçük bir köpek vardı. O da kuyruğunu sallaya sallaya havlıyordu. İkisinin durmadan birbirini suçlamasından anladık ki az kalsın hayvanı aralarında ikiye biçeceklermiş. Budalalar, onların da eğlenceleri buydu işte. Bütün kavgaları bir tutam sıcacık tüyü hangisi önce tutacak diye tartışmaktan çıkmış. İkisi de bunu önce kendisi yapmak için çırpınmış ama sonradan vazgeçtikleri için ağlamaya koyulmuşlar. Bu ana kuzularıyla bir güzel alay ettik. Catherine'in istediği bir şeyi benim almaya kalkıştığımı hiç gördün mü? Ya da birimiz odanın bir köşesinde, öbürümüz öteki köşede ağlayıp sızlamakla vakit geçirdiğimizi gören var mı? Bana binlerce hayat bağışlasalar, buradaki durumumu Trash Cross Garage'da Edgar Linton'un yeriyle değişmeye razı olmam. Hatta Joseph'i evin en üst katından aşağıya atmak, evin cephesini Hindley'in kanıyla boyamak fırsatını bile verseler. Sus bakayım diye onun sözünü kestim. Catherine'in neden orada kaldığını bana hala anlatmadın Heathcliff. Güldük dedim ya diye cevap verdi. Linton'lar bizim sesimizi duymuşlar. İkisi birden ok gibi kapıya koştu. Derken önce bir sessizlik oldu, sonra da bir feryattır koptu. Ah anne, ah anne, gelin buraya, ah baba, ah diye haykırışmalar başladı. Biz de onları biraz daha korkutmak için daha korkunç sesler çıkarmaya başladık ama birisinin sürgüleri çektiğini duyunca kendimizi aşağıya attık. Hemen kaçmamızın doğru olacağını düşünüyorduk. Ben Katie'yi elinden tutmuş hızlanmaya zorluyordum. Birdenbire yere yıkılıverdi. Kaç Heathcliff, kaç diye fısıldadı. Köpeği ardımızdan salmışlar. O da beni yakaladı. O yezit Katie'yi ayak bileğinden yakalamıştı. Nelly korkunç çırıltılarını da duyuyordum. Katie bağırmadı. Hayır, azgın bir boğanın boynuzuna takılmış bile olsa böyle bir şey yapmayı küçüklük sayardı. Ama ben haykırdım. Hristiyanlık dünyasındaki zebanilerin hepsini bir anda yok etmeye yetecek kadar lanet yağdırdım. Sonra bir taş alıp köpeğin ağzına soktum. Olanca gücümle boğazından aşağıya itmeye çalıştım. Derken hayvan gibi bir uşak elinde feneriyle göründü. Sıkı tut sinsi, sıkı tut diye bağırdı. Sonra sinsinin ne yakaladığını görünce sesi değişti. Köpeğin soluğu kesilmişti. Koca pembe dili bir karış dışarı sarkmıştı. Dudaklarında köpük köpük kanlı salya vardı. Adam ketiği kaldırdı. Kız bayılacak gibiydi. Korkudan değil, acıdan. Adam onu içeri götürdü. Ben de lanetler, küfürler savurarak arkalarından gittim. Linton kapının ağzından "Ne avladınız Robert?" diye sordu. Uşak "Sinsi küçük bir kız yakaladı efendim." dedi. Sonra "Burada bir de oğlan var." diyerek beni kolumdan tuttu. Tıpkı bir sokak köpeğine benziyor. Haydutlar herkes uyuduktan sonra bunları pencereden içeri sokup kapıları açtırabilirlerdi pekala. Böylece de bizi kolayca öldürebilirlerdi. "Tut çeneni ağzı bozuk hırsız yamağı. Sen bunun hesabını dar ağacında vereceksin." diyordu. Sonra Bay Linton "Sakın silahınızı bir yana bırakayım demeyin." dedi. İhtiyar budala da "Hayır bırakmam Robert." dedi. Bu alçaklar dün benim kira toplama günüm olduğunu biliyorlardı. Beni kurnazca yakalamak istediler. Gelin içeri. Onlara güzel bir ziyafet çekeceğim. Hadi John, sen kapıların zincirlerini tak. Sinsiye biraz su ver. Jenny, bir yargıcı evinde hem de kutsal gününde soymak ha. Bunların hiç utanmaları yok mu? Mary, şuraya bak. Korkma canım, alt tarafı bir çocuk ama yüzünden kötülük akıyor. İçinden geçenleri yapmaya kalkışmadan bunu hemen aşıvermek memlekete de bir iyilik olmaz mı? Beni avizenin altına çekti. Bayan Linton gözlüğünü taktı. Ellerini dehşet içinde havaya kaldırdı. Ödlek çocuklar da yaklaşmışlardı. Isabel peltek peltek "Ne korkunç şey" dedi. "Onu mahzene kapat baba. Tıpkı benim terbiyeli sürünümü çalan falcının olduğuna benziyor. Değil mi Edgar?" Onlar beni tepeden tırnağa süzerlerken Katie de göründü. Son konuşmayı duymuş gülüyordu. Edgar Linton onu meraklı meraklı şöyle bir süzdükten sonra çok şükür tanıdı. "Biliyorsun başka yerde pek karşılaşmasak bile kilisede karşılaşıyoruz onlarla." Annesine "Ön şovların kızı bu" diye fısıldadı. "Bak köpek onu nasıl da ısırmış, ayağını nasıl da kanatmış." Annesi "Ön şovların kızı mı dedin, olamaz" diye bağırdı. "Öyle bir kız bir çingene çocuğuyla kırda bayırda dolaşır mı hiç? Ama dur bakayım, bu çocuk yaz elbiseleri giymiş. Evet öyle, ömrü boyunca da topal kalabilir." Bay Linton beni bırakıp Catherine'e dönmüştü. Ağabeyisinin dikkatsizliğine, ilgisizliğine de diyecek yok diye haykırdı. Shielders'dan duyduğuma göre, Shielders dediği bizim papaz. Ağabeyisi kızın tam bir putperest gibi yetişmesine göz yumuyormuş. Ama bu da kim? Kız bu arkadaşı nereden buldu? Ha anladım, komşumun vaktiyle Liverpool'da bulup getirdiği çocuk bu. Kalıbımı basarım. Ya Hintli ya da Amerika'dan, belki de İspanya'dan sürülmüş bir yumurcak. İhtiyar kadın, kimin nesi olursa olsun kötü bir çocuk dedi. Kendini bilen derli toplu bir aileye yakışmaz. Konuşmasına dikkat ettin mi Linton? Söylediği sözleri çocuklarımın da işittiklerini hatırladıkça aklım başımdan gidiyor. Yeniden küfretmeye başladım. Kızma bana sakın Nelly. Onun için de Robert'ın beni alıp götürmesi emredildi. Ben kedisiz yerimden kıpırdamak istemiyordum. Beni zorla bahçeye sürükledi. Elime feneri tutuşturdu. Yaptıklarımın Bay Earnshaw'a anlatılacağını söyledikten sonra yürümemi emretti. Arkamdan kapıyı güzelce kapadı. Pencerenin perdesi hala bir köşeye toplanmış duruyordu. Ben gözetleme işine yeniden başladım. Çünkü Catherine dönmek isteyip de onu dışarı bırakmazlarsa o koca camları milyonlarca parçaya bölmeye kararlıydım. Catherine sessiz sessiz kanepede oturuyordu. Bayan Linton gezi için sütçü kadından aldığımız kurşun ipelerini Catherine'in üzerinden çekti çıkardı. Bir yandan da başını sallıyor, ona çıkışıp duruyordu. Catherine genç bir hanımefendiydi. Ona karşı takındıkları tavırla bana karşı takındıkları tavır arasında mutlaka büyük bir fark olmalıydı. Derken bir hizmetçi bir tas dolusu ılık su getirdi. Catherine'in ayağını yıkadı. Bay Linton da bir ilaç hazırladı. Isabel kucağına bir tabak bisküvit boşalttı. Edgar ise ağzı bir karış açık, uzaktan olanları seyre dalmıştı. Daha sonra Catherine'in o güzel saçlarını kurulayıp taradılar. Bir çift kocaman terlik verdiler. Ocak başına götürdüler. Onu bıraktığımda pek neşeliydi. Bisküvitlerini ara sıra burnunu sıktığı küçük köpekle sinsi arasında pay ediyordu. Böylece Linton'ların da boş bakışlı mavi gözlerinde neşe pırıltıları yaratmıştı. Onu budalaca bir hayranlık içinde seyrettiklerini gördüm. Katie onlardan öylesine üstün görünüyordu ki zaten o dünyada herkesten üstündür, öyle değil mi Nelly? Oğlanın üstünü örtüp ışığı söndürürken, bu işin sonunda senin sandığından daha büyük şeyler çıkacak dedim. Sen adam olmazsın Heathcliff. Bay Hindley de sana kim bilir daha neler yapacak, göreceksin. Sözlerim ne yazık ki pek doğru çıktı. Uğursuz serüven ön şovu küplere bindirmişti. Ertesi gün Bay Linton işleri düzeltmek için bizi görmeye geldi. Bizim küçük beye ailesini çekip çevirme konusunda öyle bir ders verdi ki bey şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Heathcliff'i kırbaçlamadılar ama Catherine'le bir kelime bile konuşursa hemen kapı dışarı edileceğini söylediler. Bayan Francis Earnshaw'da görümcesine gerektiği gibi göz kulak olma işini üzerine aldı. Yalnız bu işi zor kullanarak değil tatlılıkla yapacaktı. Zaten zor kullanmaya kalksa hiçbir şey yapamazdı. 7. Cathy Trash Cross Garage'da Noel'e kadar yani 5 hafta kaldı. Bu süre içinde ayak bileği tamamıyla iyileşmiş, hali hareketi de hayli düzelmişti. Hanım da onu sık sık görmeye gidip güzel elbiselerle, benliğini okşayacak sözlerle, onda kendine karşı güven uyandıracak, onu yeniden kendine getirme işine girişmişti. Cathy de bunu seve seve kabul etmişti. Öyle ki evden içeri koşarak hepimizin soluğunu kesecek bir telaşla giren, başı açık küçük yabani yerine pek ağırbaşlı bir hanımefendi geldi. Yağız bir midilliden inerken kestane rengi bukleleri tüylü kunduz kürklü şapkasından iki yana sarkıyordu. Üzerindeki birinci elbisesinin uzun eteklerini iki eliyle tutmak zorunda kalmıştı. Hindley sevinçle haykırarak onu attan indirdi. ''Aman Cathy ne kadar güzelleşmişsin. Seni az kalsın tanıyamayacaktım. Şimdi tam bir hanımefendiye benzemişsin. Isabel Linton onunla mukayese edilemez bile değil mi Francis?'' Hindley'in karısı cevap verdi. ''Isabel de onun doğal üstünlüğü yok ki.'' dedi. ''Yalnız burada gene o eski yırtıcılığına dönmemeye dikkat etmesi gerekir. Catherine'in soyunmasına yardım et Alan. Dur şekerim buklelerim bozulacak. Şapkanı ben çıkarıvereyim.'' Kızın uzun etekli at kıyafetini ben çıkardım. Altından pırıl pırıl parlayan kareli ipekli kumaştan bir bluz, beyaz golf pantolon, cilalı çizmeler göründü. Onu karşılamaya koşuşan köpeklere sevinçten parlayan gözlerle baktığı halde o güzelim elbiseleri kirlenir korkusuyla hayvancağızlara dokunmadı bile. Beni de çekine çekine öptü. Çünkü Noel pastasını yaparken una bulanmıştım. Bana sarılması doğru olmazdı. Sonra etrafına bakınıp Heathcliff'i aradı.